Ayrım 10. 6. Bölüm. Faruk. Temmuz 97 Pazartesi. Sıra öykünün ya da öykümüzün en gerçek, belki de sırf bu nedenle en korkutucu kahramanında. Faruk. O öylesine suçluydu ki onu bağışlayacak Tanrı'nın yaratılmadığını, yaratıldıysa bile kutsallığının Faruk'u bağışlamaya yetmeyeceğini düşünürdüm sık sık. Özellikle de korku, Tanrı ile aramdaki uzaklığı yakınlaştırdığında, belleğimi tazelediğinde. Temmuz'dayız. Ben bu öykünün Faruk'a nasıl bir son biçtiğini biliyorum. Kesik kesik konuşan, sözcükleri durgun akan bir nehrin ortasına rastgele atılmış seyrek ve kaygan taşları andıran eski arkadaşım. Yüzümün gizinin gerisindeki belirleyici nedenin kendisi olduğunu öğrenemedi. Zaten öğrenmesi de olanaksızdı. Yüzümün bir gizi olduğundan habersizdi çünkü. Kedi Aralık-Nisan dönemini, yani uzun ayrılığı, Sultan Hanım'ın evinde geçirdikten sonra yine yanımda. Onu Ferda'ya vermeyeceğim. Kaderi burada, bu yıkıntılar arasında benim tarafımdan çizilecek. Ekim'de demiyordum ama şimdi arada onu gökkuşağı diye çağırıyorum. Ferda'yı mutlu etmek için Abant'ta bir akşam yürüyüş yaparken ona söz vermiştim. Bir şeyler içmeliyim. Temmuz sıcağında beklemek, öykünün nasıl sonuçlanacağını merak etmek beni susatıyor. Ekim'de Ferda'yla tanıştıktan sonraki 4. gün telefon etmeden Nazan'ı görmeye gittim. Kadınsı içgüdüleri ziyaretimin nedenini kestirebilecek kadar keskindi. Birlikte olduğumuz oldukça uzun olduğunu şimdi daha iyi kavruyordum. 4 yıl boyunca onu hiç bu saatte bürosunda görmeye gitmemiştim. Buraya genellikle Nazan'ın çok işi olduğu akşamlarda geç vakit onu rahatlatmaya gelirdim. Bu ziyaretlerde en fazla 1 saat sürer, zamanımızı kapısı kilitli odasındaki divanda geçirirdik. Karşılaştığımızda şaşırdım. Güzelliği öyle çok unsurdan oluşuyordu ki onu birkaç gün görmeyince insan bazı ayrıntıları unutuyordu. Bu nedenle o sabah onu bir süre bütünüyle kavrayamadan sessizce seyrettim. Kibardı ve şimdi yeniden bir kez daha kavramakta olduğum gibi çok güzeldi. Aslında bana ihtiyacı yoktu. Kendisi de farkındaydı güzelliğinin. Ancak daha önce erkekler tarafından hiç terk edilmemiş, böyle bir şeyin olabileceğini aklından bile geçirmemişti. Bu yüzden ondan vazgeçebileceğime kendisini inandırması epey vaktini alacaktı. Nedenini sorunca omuzlarımı kaldırdım. Bir kadına, bir başka kadını, bu kadın henüz belirsiz, silik bir düşünce olsa bile itiraf edecek kadar dürüst ve cesur değildim. Nedenin o çocuk olamaz değil mi? Hayır, beni cinselliğin terazisinde tarttıktan sonra toy olduğuna karar verdiği bir adamla aldattığı için ayrılmıyordum ondan. Toy kızlarla aldatabileceğim için mi vazgeçiyordum? Doğrusu bundan da emin değildim. Birbirimizi tutsak almış ancak aramıza bir duvar örmemiştik. Bu nedenle şimdi yakıp yıkmadan, acı çekmeden, acı çekmediğimiz için de dost kalarak ayrılabilecektik. Kanayan yaramız olmayacaktı çünkü. En kısa zamanda bir fırsat yaratıp tekrar görüşmek, birbirimizi sık sık aramak, arada turnuvalara yine birlikte katılmak gibi tutmayacağımız, tutmak istesek bile hep çıkacak engellerden dolayı başaramayacağımız sözler vererek vedalaştık. Nazan'ın arkamdan, onu sevimsizleştirmeyen bir küçümsemeyle, tıpkı savaştan kaçan ordusunu seyreden çaresiz bir kraliçe gibi vakur bakışlarla beni izlediğini biliyordum. Bürosunun bulunduğu koruluktan aşağıdaki caddeye doğru yürürken attığım her adımda Nazan'ın ona duyduğum hayranlığı hak ettiğinin farkına varıyordum. En geç hafta sonundaki turnuvaya kadar terk edilmeyi güzelliğini derinleştirip renklendirecek bir fırsat olarak kullanmayı becereceğinden hiç kuşkum yoktu. Ortak dostlarımız ayrıldığımızı duyunca yeni bir serüvenin başında olan Nazan, terk edilenin ise ben olduğumu düşüneceklerinden emindim. Kesindi bu. Eve erken döndüm. Telesekreterin mesaj lambası yanıp sönüyordu. Kaseti dinledim. Biri aramış, sonra mesaj bırakmadan telefonu kapatmıştı. Kapanan hattın ritmik düdük sesi bilinmeyen bir yaşamdan gelen tehdit edici bir uyarıya benziyordu. Bu arada kedi geri dönmemişti. Duş alıp Necat aradım. Akşam benimle bir iki kadeh içemeyecekti. Asistanının beceriksizliği yüzünden hafta sonuna yetiştirmesi gereken filmle ikinci kez uğraşıyordu. Saate baktım, henüz öyle bile olmamıştı. İçkiye başlamak için çok erkendi. Çok erken diye düzelttim düşüncemi. Ama sonra dünyanın bir yerlerinde gece olduğunu hatırlayıp kadehi doldurdum. Kapının zili o sırada çaldı. İlk yudum her zamanki gibi tam boğazımı yakarken Ferda... Belki de yönetim bürosundaki o sersem, soruları kadehle bırakıp kapıya yürüdüm ve açtım. Sakal bırakmıştı ama daha yüzünün tamamını görmeden, hatları beynimdeki adını çağrıştırmadan, sadece kuyuya kaçmış gözlerine bakar bakmaz tanıdım onu. Dudaklarımdan önce tüylerim kıpırdadı. Ellerimin titremesine engel olmalıyım diye düşündüm. Faydasızdı, tıpkı yıllar önce olduğu gibi. Onunla ne zaman karşılaşsam vücudumu çarmıha gelen kramplar gizlendikleri yerden geri döneceklerdi. Merhaba. Faruk'tu, sesinde hayatı vardı. Kirlilik, karanlık ve dehşet uyandıran o kasvet. Sakal yüzünü daha da karartmıştı. Yutkunup yineleyerek aynı sözcükle onu selamladım. Merhaba. karşımda yılların sararttığı bir ölüm ilanı gibi duruşu önceki gece yanılmadığımın kanıtıydı. Zemin katın koridorunda karanlığın içinde gördüğüm o olmalıydı. Eşikte düz durmasına duruyordum ama bu aldatıcıydı. Kendimi yalpalayan dengesiz bir kayığa binmiş gibi hissediyordum. Derin bir soluk aldım. Karşımdaki adamdan nemli, yapışkan bir şey yayılıyordu. Dehşet duygusu. Bu yüzden soluduğum hava ciğerlerime inmeden sıvılaşıyor, beni boğuyordu. İçeri alınmayacak mıyız? Yana çekildim. Faruk gülümsüyordu ama boşuna bir çabaydı bu. Gülüşünün yüzünü değiştirmesi, insana benzetmesi mümkün değildi. Görüntüsü mağara adamınınkinden farksızdı. Çiğ et yemekten irileşmiş gibi güçlü, çıkık, geniş çenesi veriyordu ona bu havayı.
Evin güzelmiş, beğendik.
Salonda o da kedinin ele geçirdiği koltuğu seçti. Ona bakar bakmaz yine mi midemi bulandıran o duyguyla irkildim. Kasap ya da cerrah gibi et kesen birisiyle karşı karşıyayım. O var oldukça hiç şansım yok. Hayatımın unutmak istediğim karanlık sayfası asla kapanmayacak. Böyle düşündüm. Sonsuz ışık bellek tazeleyicisi, uğursuz haberci, oysa görünüşü ne kadar aldatıcıydı. Zavallılık maskesinin ardına gizlenen bu adamın aslında tesbih taneleri gibi yan yana dizilmiş sayısız hücrenin, o hücrelerdeki mahkumların efendisi, gece kondulardaki yangınların gece baskınlarının iz sürücüsü, baş oyuncusu ve yönetmeni olduğuna kim inanırdı?
Görüşmeyeli çok oldu.
Söyleyince hatırladım, neredeyse 10 yıl geçmişti aradan. 86 ya da 87'de bir gece birdenbire ortaya çıkıvermesinden bu yana onu görmemiştim. Yine para isteyecek. Para vererek ondan kurtulabileceğim düşüncesi çölde su bulma umudu gibi rahatlatıcıydı. Sevinçle ürperdim. Evet dedim, içkimi bıraktığım yere yürürken çok oldu. O içmezdi, konuşkan da sayılmazdı. Kadehi alıp karşısına geçtim. Tekrar ağzını açıncaya kadar uzun zaman geçecekti. 10 yılda epeyce zayıflamıştı, oldukça da yorgun görünüyordu. Sanki dünyanın öteki ucundan buraya yürüyerek gelmiş gibi. Gözlerinin içine çekildiği derin çukurlar uzun zamandır iyi uyuyamadığının habercisiydi. Oturduğu yer cehenneme komşu olmalıydı. Dünyanın bir yerlerindeki geceyi düşünerek başladığım içkiyi yeniden yudumlamaya koyuldum. İçki ve karabasan, hastalık ve ilaç. Karabasan yıllarca önce bir sömestr ortasında Faruk'un Konya'dan, belki de Kırşehir'deki bir okuldan naklen gelmesiyle başlamıştı. Sınıfın kapısında ilk karşılaştığımızda da şimdiki duygularla seyretmiştim onu. Zavallı, gerçekten zavallı bir görünüşü vardı. Sessiz ve yalnızdı. Ancak ilk görende neredeyse acıma duygusu uyandıran bu halinin aldatıcı olduğunu çok geçmeden öğrenecektik. Aslında sessizliği, aptallığı andıran sığlığını, yalnızlığı ise acımasızlığını gizliyordu. Görünüşü garip ve bizlerden farklıydı. Biz bu farklılığı her fırsatta sergilemekten zevk aldığımız bir küçümsemeye dönüştürünce, Faruk karşı koymak yerine tıpkı bir tesbih böceği gibi, neredeyse dindarca bir inatla inancının üstüne bükülerek kıvrıldı ve kendini dış dünyaya kapadı. İnancının hangi kutsal değerlerden oluştuğunu ise ancak 6 ay sonra öğrenebildik. Öldür, kurtul. Önceleri kedilerle şaka gibi başlayan garip cinayet oyununun daha sonra baş muavinin iri kurt köpeğiyle devam etmesi gerçek bir katille karşı karşıya olduğumuzu kavramamıza yetti. Çok geniş bir alana yayılmış, okulun ıssız köşelerine serpiştirilen, kimisi boğazlanmış, kimisinin başı kopartılarak derisi yüzülmüş kedileri aslında Faruk'un öldürdüğünü gören yoktu. Ama ölümlerinin Faruk'un okula gelişinden sonra başlaması, bu arada dolabında tuzlanmış 2 kedi patisi bulunması kuşkuları onun üstünde topluyordu. Baş muavinin çevreye dehşet salan ünlü köpeği de Faruk'un okulda kaldığı bir hafta sonunda kedilerle aynı sonu paylaşınca, kendine yaklaşanı parçalayabilecek kadar vahşi olan bu hayvanın başını gövdesinden ayıranın o olduğuna herkes inanıvermişti. Ama kişiliği hakkındaki gerçeği bu kanıtlanması zor hayvan ölümleri değil, en çok gözleri ele verirdi. Nedense hep ayaklarının dibine bakar, orada kimsenin görmediği derin kuyuları seyrederdi. Bakışlarını o kuyulardan kaldırdığında gözleriyle karşılaşan biri, onun günün birinde insan da öldüreceğini hemen anlardı. Aslında bunu sadece Nejat anlamış, bizler kuşkulanmıştık. Geldiği sömestrin sonuna doğru Faruk'a yönelmiş ortak küçümseme, önce birbirimize itiraf etmekten kaçındığımız gizli bir korkuya, sonra da fısıltılarla biçim verilerek genel kabul gören bir tür saygıya dönüştü. Saygı, korkunun kabul edilebilir hali, toplumsal boyun eğiş korosu. Çok geçmeden bu koroya baş muavin de katıldı ve Faruk'la birlikte okula hakim olacak iktidarın 2 ayağı böylelikle yapılanmış oldu. Faruk'un da bundan sonra otoriteyle çatışması gerekmedi. İktidarın desteğini alarak canı çektiğinde kişiselleştirebildiği şiddeti istediği gibi uygulayabileceğini kısa sürede öğrendi. Ve bütün hayatı boyunca bu ilkeye sadık kaldı. Okuldan sonra 1981'de ona askerde rastladığımda bu konuda epeyce yol almış ve bir uzman olup çıkmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Faruk'un davranışlarından çok cinayetle ilgili düşünceleri korkutucuydu asıl. Her cinayet dış kabuğunun içinde saygıdeğer bir öz taşır. İşte bu saygıdeğer çekirdek cinayetin asıl gerçek amacıdır. Eğer amacınız soyluysa ve siz bu amaca ulaşmayı kararlılıkla düşünüyorsanız cinayet yasal ve haklıdır. Bunun gibi ya da buna benzer dehşet verici saçmalıklar. Sorun Faruk'un insana ait bir bilincinin olmamasıydı. Onun bilinci hayvansaldı. Yemek için kardeşini gagalayarak parçalayan kartal yavrusunun sahip olduğu türden doğal bir bilinç. İleride onu cinayetle buluşturacak bu hayasız akıl yürütme biçiminin Faruk'a ait olmadığını, düşüncelerini evci çıktığı hafta sonlarında toplantılarına katıldığı bir dernekte edindiğini ancak Nejat'ın uyarmasından sonra fark ettik. Bu daha da korkutucuydu. Faruk tek başına küçük bir kötülüktü ama bu tür kötülüğün kalabalıklaşmasına kim dayanabilirdi ki? Okul boyunca çoğumuz Faruk'tan uzak durduk ama bazılarımız düşüncelerine katlanamadıklarından Nejat gibiler böylelerine şövalyeler diyorduk, ona karşı koymaya çalıştılar. Sonuç, bu atlı kahramanlardan hiçbiri okulda barınamadı. Ben önüne çıkmamaya çalıştım. Yollarımız çakışınca ya benimkini değiştirdim ya da geri çekildim. Bir ara onu anlamaya çalıştım ama sonra bundan çabucak vazgeçtim. Yıkıcılığından korunmanın en kesin ve güvenli yolu onunla zihinsel bağ kurmamaktı. Bu bir şans mıydı bilmiyordum. Aslında Faruk beni kendine yakın bulurdu. Sanırım bunun nedeni benim gibi babasız oluşunda saklıydı. Bu yakınlığının nedeninin duygusal bir temeli olmadığını biliyordum. Çünkü Faruk'la duygusallık arasındaki yakınlık Sphinx'le canlılık arasındaki kadardı. Ona göre babası olmayanlar daha tehlikesizdi de ondan. Son haftalarda epeyce yorulduk. Sonunda ağzını açtığında içkimi bitirmek üzereydim. İstemeye istemeye ona baktım. Yorgunluğu yüzüne kazınmış, ilkel ifadesinin kalıcı bir parçası olmuştu, haklıydı. Para mı istiyorsun? Uğursuz bir hıçkırık gibi kontrol edemediğim soru dudaklarımdan fırlar fırlamaz irkildim. Şanslıydım. Küçümseme yüklü bu açık ima Faruk'u sinirlendirmemişti bile. O zaman fark ettim. Biz insanlarla alışverişini kesmişti. İnsanlara ait hiçbir duygunun ona erişemeyeceği kadar uzağımızda duruyordu. Bakışlarını önündeki derin kuyudan çekip kaldırdı, bekledi. Ancak bir süre sonra ağırlığına dayanamamış gibi yeniden geri bıraktı. Hayır, para değil istediğimiz. Göründüğünden de yorgundu. Sesi şimdi alaşımlı bir borunun çıkardığı madeni bir ıslığa dönüşmüştü. Biraz bilgi istiyoruz. Çoğul ekiyle kastettiği ikinci kimliği değil, onu hep yönlendirmiş olan eski dostlarıydı. Bu daha ürkütücüydü. Ona yaklaştım. İblis ruhu az ötede benim görmediğim o derin kuyuya sapladığı gözlerinden aşağıdaki karanlığa su gibi akıp gidiyordu. Çok geçmeden içi boşalacak, kurumuş sırf kabuk kalmış bir böcek gibi ölecekti. Onun ölebileceği düşüncesi bahar mevsimi gibi ferahlatıcı bir duyguydu. Neredeyse neşelenecektim. Kiminle ilgili bilgi diye sordum bir adım daha atarak. Faruk elini kaldırıp durmamı işaret etti. Nedenli yorgun olursa olsun kendini güvende hissettiği o soyut yalnızlık çizgisini korumaya kararlıydı. İsteğine uyarak görmediğim ama var olduğunu bildiğim o görünmez çizginin gerisine çekildim. Biraz su versene. Suyla birlikte iki daha içti. Yorgunluğuna karşın cerrahın kileri hatırlatan elleri hiç titremiyordu. O günü hatırlıyor musun? Hangi gün diye sormadım. Nasılsa açıklayacaktı. Hani o güzelleştirme derneği? Sözleri 15 yıl önceki yangının içinde tutuşarak anında kül oldu. Tabii hatırlıyordum. O çocuğu nasıl unutabilirdim ki? Tim'le olay yerine vardığımızda gece çoktan gündüze dönüşmüştü. Bombaların patladığı mahallede kıyamet alevlerle kopuyor, solcuların yuvası olan güzelleştirme derneğinin yerinde ise yerlerle birlikte acıyla dolup taşmış güçlü feryatlar esiyordu. Görünüşte baskına uğramış acılı kadınlar polis yerine askerlerle karşılaştıklarından dolayı biraz rahatlamışlardı. Hayır, hepsi değil, en önde rahatlamamış, belki artık hiç rahatlamayacak topluca bir kadın vardı. Kadını fark edince uzun süre kıpırdamadan durdum. Artık başka bir şeye bakmıyor, sadece onu görüyor, sadece onu izliyordum. Ama kadın bana bakmıyordu. O yerde bahçenin üstüne konfeti gibi yağan ağıtlarla koyun koyuna yatmakta olan ikiye bölünmüş 9 yaşındaki bir vücudu seyretmekle meşguldü. Kadının yanında başka bir kadın nedense çocuğun ablası rolünü biçmişti ona. Telaşla, sanki elini çabuk tutarsa diriltebilecekmiş gibi ikiye ayrılmış vücudu kan fışkıran damarları denk getirerek bitiştirmeye çalışıyordu. Aslında çocuğun vücudu üçe ayrılmıştı ama hiç kimse ortalıkta görülmeyen sağ bacakla ilgili değildi. Belki de bacak bedene göre daha küçük bir parça olduğu için sağ bacağı merak eden tek kişi bendim. O şişman kadın da bir terzi yandıran telaşlı ablası da bize bakmıyordu. İkisinin de gözleri önlerinde yatan ikiye, bence üçe bölünmüş çelimsiz bir erkek çocuğuna dönüktü. O kadar insanın içinde bana bakan tek kişi, iki kadının yanında ayakta duran küçük gözlü başka bir çocuktu. Karşılaşır karşılaşmaz bakışlarımı ondan kaçırıp koşarak uzaklaştım, kusmak için. Faruk, o geride kaldı ve mahallenin derinliklerinde yakılan ağıtlar kulaklarımızı, dernek binasından yükselen ateşler ise gökyüzünü dağlarken, ikiye bölündüğünden daha da küçük görünen çocuğu seyretmeye devam etti. Ben kusuyor ve bombanın, sağ bacağını saymazsak, iki eşit parçaya ayırdığı çocuğun gömülmesinin zorluklarını düşünüyordum. Gerizekalı herif, boş yere kardeşini öldürttü. Hatırladıkça midemi alt üst eden bulantıyı bıraktım. Zaten 15 yıl önce kusup kurtulmuştum ve Faruk'a döndüm. Gözleri hala ayaklarının dibindeki kuyudaydı. Orada o küçük çocuğun iki parçasını da gördüğüne yemin edebilirdim. Sağ bacağın eksikliğini fark etmediğini biliyordum. Boşuna. İki hafta sonra o gece kaçmayı başaran ağabeyini de, bombanın asıl hedefi olan bu gencin adı galiba Ali idi, birkaç sokak aşağıdaki bir gece konduda sıkıştırmışlar ve öldürmüşlerdi. Faruk boşuna ile ikiye bölünmüş çocuğu değil, topu topu 14 gün daha fazla yaşamayı beceren bu ağabeyi kastediyordu. Bir katil için kurbanının 14 günlük ömrünün ne anlamı vardı? Ama Ali en azından tek parçaydı gömülürken, 19 mermi onu ikiye ayırmaya yetmemişti. Bir de üçüncü kardeş varmış, o zaman 5 yaşındaymış. Faruk sözlerinin burasında bakışlarını kuyudan kaldırdı ve kirpiklerini, ışık gözlerini kamaştırmıştı. Ard arda birkaç kez kapatarak başını salladı. Gözleri karanlıkta ışıldayan bir çift usturaya dönüşmüştü. Şimdi 20 yaşlarında olmalı. Kesik kesik gelen sesi izleyeceği kokuyu bulmuş köpeğin kuyruğu gibi sinirliydi. Ölümünden sorumlu olduğu iki kişinin öcünü alabilecek üçüncü kardeşin varlığına haber vermek beni uyarmak için geldi. Bir an böyle düşündüm ama çabuk vazgeçtim bu düşünceden. Faruk bunu asla yapmazdı. Ziyaretinin ya başka ya da daha önemli bir nedeni olmalıydı. Ona fark ettirmemeye çalışarak başımı salladım. Artık onun için bir şey yapmak zorunda değildim. Düşünce rahatlatıcıydı. İçkimi yenilemeye gittim. Demek artık gündüzleri de içiyorsun. Düşünce belki rahatlatıcıydı ama kısa ömürlüydü. Dolu kadehi sehpaya bırakıp geri döndüm. Faruk bir süre daha bekleyecek, sonra tıpkı avını salgıladığı sıvıyı deriten bir tarantula gibi üstüme salacağı dehşet duygusuyla pelteleştirdiği direncimi yok edecekti. Seninkinin kocası burada. Seninki? Vurgulayarak fısıldadığı sözcük içini hatırlamak istemediğim, geçmişin sıkıştırıldığı o kalın kitabı açan uğursuz bir eli hatırlatıyordu. Adını unuttum. Adı Işık'tı dedim. Garipti, ışığı hiç benimki diye düşünmediğimi ancak şimdi fark ediyordum. İnsan iki yıl süren bir beraberlik süresince sevgilim bile diyemediği bir kadını nasıl seninki ya da benimki diye tanımlayabilirdi? Faruk göz kırpar gibi belirsiz bir hareketle omuzlarını titretti. Sıra öteki sözcüye, kocasına gelmişti, Tahir Bey. Burada, bu binada mı diye mırıldandım. Faruk düşüncelerimi katil bir yırtıcının dikkatiyle adım adım izlediğinden, ışıktan Tahir Bey'e geçtiğimi hemen anladı. Yıllardır küllerin altında kalmasına karşın alev almaya hazır közü andıran gizli öfkesi göz bebeklerini büyütmüştü. Güney kanadında oturuyor. Güney kanadı? Hemen en üst kattaki o tıknaz yöneticiyi hatırladım. Faruk'un burada olmasında çatlağın mutlaka onarılmasını isteyen yönetimin parmağı vardı. Yine eskisi gibi ileri geri konuşuyormuş. Aklı başına gelmedi demek. Sustum. Ne diyebilirdim ki? Onunla ilişkini devam ettiriyor musun? Tahir Bey'le hiçbir zaman bir ilişkim olmamıştı, bunu biliyordu ama inkar etmeye kalkışmadım. Onu gerçekler ya da mantık değil, her işkenceci olduğu gibi karşındakinin üstünde baskı kurma içgüdüsü yönlendirirdi. Benden istedikleri neydi? Sormadım, nasılsa söyleyecekti. Sehpadaki içkiyi giderek daha çok özlüyordum. Tam olarak ne yapıyor, bunu bilmek istiyoruz. O alçak herif başka yerde yaşıyordu. Bu çatlak meselesi ortaya çıkar çıkmaz gelip o daireye yerleşti. Belki onu ziyaret edersin. Bak bakalım, yandaki binaların yöneticileriyle görüşüyor mu? Herif seni severdi, hatırlamıyor musun? Sözlerini bitirince ruhu önündeki kuyuya geri döndü. Her insanda var olan ezme duygusunu uyaran iğrenç bir solucana benziyordu. Yarısı toprağın üstünde, öteki yarısı içinde. 10 dakika sonra geldiğinde olduğu gibi yüzünde yorgun bir gülümsemeyle doğruldu. Gidecekti ama söyleyecekleri henüz bitmemişti. Zinet yine seni görmek istiyor. Sonra iki adı Tahir ve Zinet'i patlamamış bombalar gibi ardında bırakarak çıkıp gitti. Hemen az önce içemediğim kadehe yürüdüm. Zinet seni görmek istiyor. Tarihin kasvetli yüzüyle yeniden karşılaşma. Uğursuz bir tekrar. 1981'de aynı sözcükleri kullanarak beni zorla götürmüştü Zinet'e. Zinet, Zinet, Zinet. Sözcük hala kulaklarımda bir duanın nakaratı gibi tekrarlanıyor. Soyut, non-figüratif, kasvetli bir tabloya benzeyen bir kişiliği insan nasıl tanımlar? Zevkin acının aynadaki iz düşümü olduğunu öğreten bir öğretmen hiçbir suçu paylaşmadığım halde tek ve gerçek suç ortağım. Kişiliğimin bana uzak öteki kutbunun odağında yer aldığını sandığım ama kasıklarımın arasına aldığımda tam tersini keşfettiğim benliğimin karanlık, irkiltici yönünü açığa çıkaran kadın. Cehennem kapısının bekçisi. Ya Tahir Hoca? O suç ortağı değil, kurbandı. Karanlık hücresinde sıkı sıkıya sarıldığı düşleri, zorla çekilen dişler gibi acıyla ve tek tek beyninden koparılıp alınırken, geride kalan en değerli varlığını bir hırsız gibi ondan çaldığım bir zavallı. Eğer ışık olmasaydı, kan kustuğu o hücreden kesinlikle sağ çıkamayacaktı. Işık, adı gibi çok uzaktaki, bir gün tekrar katılacağını umut ettiği yaşamın ucundaki aydınlık anlamını taşıyan kadın. Ben yaşama açılan o tünelin kapısını istemeden ama bilerek kapamaya kalkışmıştım. İçimdeki gülme isteğini içkiyle bastırdım. Işığı çalmasına çalmıştım ama bir bedel ödemeden elde ettiğim bu değerli varlığın karmaşık kişiliğinin koyuluğu hem korkutmuş hem de şaşırtmıştı beni. Onunla ne zaman konuşsam aslında daha çok tartıştığımızda oluyordu bu. Ya hiç geri tırmanmayacağım kadar derinlere indiğimi ya da başımı döndürecek kadar yükseklere taşındığımı hissederdim. Her iki durumda aynı ölçüde rahatsızlık vericiydi. Kadeyi yeniden doldururken gözüm koluma ilişti. Tüyler hala ayaktaydı. Faruk karşısındakinde ancak insandan başka bir türün yaratacağı dehşeti uyandırıyordu. Nazan'ı aramamak için zor tutuyordum kendimi. Duşa gidip yıkandım, pek faydası olmadı. Sonra üzerime ter gibi sinen kokuyu temizleyecek tek ilacın kadın teninde bulunabilecek bir tutam serinlik olduğuna karar verdim. Ama Nazan'ı sabah terk edip akşam arayamazdım. Ferda, onu tanımıyordum daha. Ya Güzin? Yemek davetinin ardındaki niyeti anlamamış olamazdı, hemen kabul etti. Hava kararır kararmaz onu çok şık olmayan ama yemekleri iyi bir Fransız lokantasına götürdüm. Sonra evine gittik. Lokantada evet dediğim kahveyi eve varınca geri çevirdim. Faruk'un tenime bıraktığı korku kalıcı bir tabakaya dönüşmeden derin gözlerinde biriken sularda yıkanma isteğiyle titriyordum. Eti tuzlu ama hem serin hem de diriydi. Teninin ise akılda kalmayan bir kokusu vardı. Belki de sırrı olmadığından. İçine girerken kirpiklerini yummasına engel oldum. Çünkü gözlerindeki o yeşilliği ve bakışlarındaki arsızlığı istiyordum. Gözlerini açık tuttu. Göz bebeklerinde sert bir mücevherden yansıyan yanıcı yeşil bir ışık geziniyordu. Sevişirken başlangıçta istekli ve katılımcı, orgazma ulaşırken sakin ve içine kapanıktı. Hızlı başlayıp sona doğru yorulan, temposunu ayarlamakla zorlanan acemi yarışçıları andırıyordu. Belki bu nedenle sevişmemizi bittiğinde kısa aceleyle getirilmiş bir ziyarete benzettim. Bütün gösterişine karşın sunduğu cinsellik, biyolojik bir sonuca ulaşamayan kısır bir türün o soğuk, inançsız çabasını çağrıştırdı bende. Ama kalçaları nefisti, keşke sevişmesine de katılabilseydi. Özetle Güzin, onu görmediğim uzun yıllar boyunca güzelliğiyle çelişen bir cinsellik oluşturmuştu. Güzelliği kışkırtıcı ve dışa dönükken cinselliği içe yönelik ve çok sessizdi. O oldukça mutluydu. Ben sürpriz bir hayal kırıklığıyla yüklüydüm kendimi üstünden yanına bıraktığımda. Ona yaslanmış yatarken hiç olmasa 10 yıllık bir merakı giderdiğimi, hem de Faruk'un geride bıraktığı dehşeti taşıyabileceğim kadar seyrettiğini tekrarlayarak kendimi avutmaya çalıştım. Güzin Adnan'dan nefret etmekle haklıydı. Adnan cinselliğini köreltmiş, çok kötü bir hoca olmuştu ona. Sorun onunla sevişmenin hiç giz üretmemesi, şaşırtıcılığının olmamasıydı. Yine önceki gibi ayrıldık. Tekrar buluşma konusunda kararsız, biraz da tedirgin. Hemen bir taksi bulup eve döndüm ama nedense ana giriş yerine güney kanadının önünde buldum kendimi. Çatlak. Yönetim ne derse desin oldukça belirgindi. Ne kadar derine işlediğine gelince bunu belirlemek söylenildiği kadar kolay olmayacaktı. Ortalık sessizdi ama çevreye yayılmayan, girişte yoğunlaşan gergin bir sessizlikti bu. Dar kapıdan içeriye girdim. Yıllardır aynı çatının altında olmamıza karşın binanın güney tarafına ilk kez geliyordum. Ortalık bakımsız ve çok pisti, giriş ve özellikle koridor. Havada ekşi lahana ve pas kokusu vardı. Çöpler vakit gece yarısına gelmiş olmasına karşın hala ortalıktaydı, toplanmamıştı. Belki de hiç alınmıyordu. Yavaşladım. Tavandaki lambaların çoğu kırık ya da sönük olduğundan göz gözü görmüyordu. Çok geçmeden insanın ancak yabancı bir ülkede kapılacağı türden bir yalnızlık duygusuyla ürpererek durdum. Tahir Bey'in dairesini böyle bulmak zordu. Havada asılı duran yemek kokularını, rengini yitirmiş tül bir perdeyi aralar gibi yararak kapıdaki zillere yürüdüm. Aptalca bir umut. Zillerin yanındaki adların hepsi sökülmüştü. Parmaklarımı taze izlere sürdüm. Yabancıların bu kanatta oturan birini bulma olanağı ortadan kalkmıştı.
Kime aradınız?
Kapıdan ayrılmak üzereyken durdum. Ses bodrum katına inen merdivenin dibinden gelmişti. İçeriye girip sahanlığın başından aşağıya, kaybolmuş alt kata baktım. Karanlığın içinde ateş böceği gibi yanıp sönen bir sigara vardı sadece. Sigarayı içen sesinin renginden ve akıcılığından genç olduğu anlaşılıyordu. Siyah duvarın ardına değil, içine gizlenmişti sanki.
Tahir Bey'i dedim, sesin sahibine doğru. Kim arıyor?
Adımı ardından soyadımı söyleyince ateş birkaç basamak tırmandı.
Tahir Hoca'yı neden arıyorsunuz?
İçindeki sözcük sayısı artıp cümle uzadıkça sesin şivesi ortaya çıkıyordu. Kendisi belki bu kentte doğmuştu ama evinde sözcükleri hala göçtükleri o kırsal kentin köşeli gırtlaklarından çıkan sesler biçimlendiriyordu.
Evet.
Sabırsız sesi daha fazla bekletmeden Tahir Bey'le 1981'de tutuklayken tanıştığımı, aynı binada oturduğumuzu ise yeni öğrendiğimi, kendisini dostluğumuzu tazelemek için aradığımı söyledim.
Çoktandır uğramıyor.
İsrar etmeden gitmem gerektiğini söylüyor. Üstelik kendince bir kibarlığı da içeriyordu genç adamın sözleri. Sesi tehditkar bir tona tırmanmadan eve dönmeliydim. Salona girince perdeyi açtım. Havada hala Faruk'tan kalma bir şeyler vardı. Pencereyi kapatmadan yattım. Uyurken kulaklarımda melodisini tekrarlayamadığım o piyano sesi vardı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 113.